Riyazu Salihin min kelami Seyyidil Murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una venfa'na bima 'allamtana وَزِدْنَا عِلْمًا وَأَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَمَّا بَعْدُ بِزَرِّ يَرْيُزُنْدَ إِيمَانْ نِعْمَتِيلَ شَرَفْلَنْدِرَنْ Kainatın en güzel insanını bizler için seçip gönderen, günah işlememize rağmen hala daha çeşit çeşit nimetlerini bizlere yağdırmaya devam ettiren ve bizleri bir kere daha nübüvvet pınarının etrafında kuruyan gönül fidanlarımızı sulamak için bir araya getiren Rabbimizi mahlukatı adedince, kelimelerinin sayısınca, arşının ağırlığınca hamd ile tesbih ederiz. Biz şehadet ederiz ki Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir eşi, benzeri ve dengi yoktur. Ondan başka ilah ve mabut yoktur. Ve biz yine şehadet ederiz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukudeten min lisani yefkahu kavli. Rabbim gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır, lisanımdaki düğümü çöz ki anlasınlar nübüvvet mesajlarını. Ey Rabbimiz, fitne fesadın çoğaldığı, anlayışların bozulduğu, ölçülerin değiştiği günümüz dünyasında bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Sözlerimizde ve fiillerimizde yanlışa kaydırma. Ayaklarımızı ve kalbimizi dinin üzerinde sabit kıl. İlahi mesajların gölgesi altında izzetli bir hayat yaşamayı cümlemize ikram eyle. Amin, amin. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Sevgili dinleyenler, bundan önceki derslerimizde hadislerin metinlerine geçmeden önce hadis usulünün bazı önemli konularında özet bilgiler vermiştik. Peygamberlerin sıfatları, nübüvvetin önemi, Kur'an-sünnet ilişkisi, meşhur hadis kitapları, sahih hadisleri inkar eden küfre düşer mi, sünnet Kur'an'a muhalefet eder mi, tarih içinde sünnete yapılan itirazlar ve eleştiriler, hadislerin bize intikal şekli, yani kelimesi kelimesine ve manayla rivayeti gibi meseleler hakkında konuşmuştuk. Şimdi, dünyanın en güzel insanı, sevgililer sevgilisi, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın, hayatımızın her alanında bizlere büyük bir ışık tutan ilahi mesajlarına geçiyoruz. Hadislerin metinlerine geçmeden önce programda takip edeceğimiz usul hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. 1. Hadisleri anlatırken sahabe hariç hadisin senedindeki ravilerin isimlerini zikretmeyeceğim. 2. Hadisin Arapça orijinal metnini okuduktan sonra nübüvvet mesajlarını daha değişik kesimlere ulaştırmak için İngilizce tercümesini vereceğim. Arkasından Türkçe tercümesi ve açıklamasını yapacağım. 3. Zaman zaman hadisi rivayet eden sahabelerin hayatı hakkında kısa bilgi vereceğim. Sahabelerin hayatını anlatırken takip edeceğimiz kitap, Erkam Yayınları'nın Riyazu Salihin Tercüme ve Şerhi adlı kitaptan özet olarak bilgi vereceğim. Ancak dileyenler, sahabeler hakkında daha geniş bilgi almak isteyenler, İbn Hacer el-Asqalani'nin El-İsabe fi Temyiz-i Sahabe, İbn Abdülber'in Marifetü Sahabe ve İbnül Esir'in Üstül Gâbe adlı kaynak eserlerine müracaat edebilirler. 4. Hadisin sonunda fıkhul hadis dediğimiz hadisten çıkarılacak ibretler ve dersleri kısaca maddeler halinde zikredeceğim. Böylece hadisin günümüze ışık tutan yönlerini ele almış olacağız. 5. Konuya ışık tutan ayetler ve diğer hadislerle meseleyi zenginleştireceğim. Takip edeceğimiz kitap İmam Ebu Zekeriya Yahya bin Şeref en-Nevevi'nin Riyadu Salihin min Kelami Seyyidil Murselin adlı meşhur eseridir. Hadislere geçmeden önce İmam Nevevi'nin mukaddimesinde, Riyadu Salihin'in mukaddimesinde kitabı telif etme sebebini zikreden bir beyti sizlere aktarmak istiyorum. İmam Nevevi bu mukaddimesinde asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu, dünya hayatının gelip geçici olduğunu, yurt edilmesi gereken asıl ulvi hayatın ahiret hayatı olduğunu, bu nedenle de insanı güzelliklere, iyiliklere, salih amellere teşvik eden hadisleri bir araya getirip topladığını, sahih hadisleri açıklarken mukaddimesinde çok sevdiğim, hoşuma giden şöyle bir beyit zikreder. İnne lillahi ibaden futana, tallaqu dunya ve khaful fetana, nazaru fiha felemma alimu enneha leyset lihayyin vatana, اتخذوها لجة واتخذوا فيها صالح الأعمال سفنا. Allah'ın son derece anlayışlı, akıllı ve zeki kulları vardır. İnne lillahi ibaden futana. Tallaqu dunya ve khaful fetana. Onlar dünyayı terk ettiler ve fitnelerden korktular. Nazaru fiha. Dünyaya bakıp şu gerçeği iyice anladılar. Enneha leyset li hayyin vatane. Burası diriler için kalıcı bir vatan değildir. Vettehazuha lucceten. Neticede bu dünyayı bir deniz sayıp vettehazu salihal amale fiha sufuna. Salih amelleri kendilerine gemiler edindiler. Bismillahirrahmanirrahim diyerek dersimize başlıyoruz. İlk konu başlığımız Babul İhlas ve İhdarin Niyye fi Cemi'il A'mali vel Akval El Barizeti vel Hafiyye. Bütün gizli veya açık fiillerimizde, amellerimizde, davranışlarımızda ve sözlerimizde samimi olma. Bütün bu söz ve fiilleri İyi niyet ve güzel bir amaç çerçevesinde yapma ile ilgili hadislerin toplandığı bab. Sevgili dinleyenler, konu başlığından da anlaşılacağı gibi bugünkü hadislerimiz insanın iç dünyasıyla ilgilidir. Hepinizin bildiği gibi insanların yaptığı bütün ameller ve söylediği bütün sözler fiil aşamasına geçmeden önce ilk önce insanın iç dünyasında şekillenir. Arkasından pratiğe dökülür. Yani bütün sözlerimizi ve davranışlarımızı ilk önce iç dünyamızda oluştururuz. Neyi söyleyeceğimize ve neyi yapacağımıza ilk önce içimizde karar veririz. Daha sonra da bu kararları uygularız. Demek ki uygulamalarımızı asıl etkileyen bu kararlardır. daha doğrusu fiillerimizi yönlendiren ve onları şekillendiren iç dünyamızdaki bu kararlardır. Yani fiillerin oluşmasındaki asıl etken, asıl faktör ve asıl saik içimizdeki niyetlerimizdir. Niyeti kısaca bir fiilin yapılış gayesi, yapılış amacı ve yapılış maksadı diye tarif edebiliriz. O halde insanların davranışlarını, fiillerini, işlerini ve sözlerini düzeltmek, ıslah etmek ve güzelleştirmek için bu fiilleri oluşturup yönlendiren asıl etkeni olan niyetleri düzeltmek, niyetleri ıslah etmek ve niyetleri güzelleştirmek gerekir. Yani yönetim merkezini güzele çevirmek gerekir. Aksi takdirde insanın davranışlarını düzeltmek mümkün değildir. İşte insanın vicdanına ve iç dünyasına hitap eden, insanın içini güzele ve doğruya yönlendiren, ruhunun derinliklerine inen dinden başka bir yol yoktur. Bu nedenle ticaretten hukuka, aileden eğitime kadar hayatın her alanında insanı düzeltmeden, insanın iç dünyasına hitap ederek amellerini güzele ve doğruya yönlendirmeden bütün bu alanlarda yaşadığımız problemleri ve sıkıntıları çözmemiz mümkün değildir. O halde saadet ve mutluluk içinde bir dünyanın kurulması ancak ve ancak İslam ile mümkün olabilir. Ancak ve ancak gönlümüzü ilahi mesajlara açmak ile gerçekleşebilir. Bütün bu açılardan bakıldığında konunun son derece önemli olduğu anlaşılır. Zaten benim peygamberim önemsiz bir şey söylemekten münezzehtir. Konunun bir başka önemli boyutu daha vardır. Bildiğiniz gibi insan süratli bir yolculuk içindedir. Ölüm ile ebedi hayata geçeceği bir süreç yaşamaktadır. Bu kısacık dünya hayatında ya güzel davranışlar ve salih ameller sergileyerek eşrefi mahlukata ulaşıp ebedi mutluluğu, ulvi alemin emsalsiz nimetlerini kazanacaktır. Ya da geride çirkin davranışlar, kötü işler bırakarak aşağıların aşağısına inecek ve ahirette elim bir cezayla karşılaşacaktır. İşte böyle çift kutuplu, çok önemli bir dönüm noktasında insanın yüce alemin ulvi makamlarına ve nimetlerine erişebilmesi için ilk yapması gereken şeyi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünkü hadislerde bizlere bildirmektedir. Diğer bir ifadeyle bizleri eşrefi mahlukata götüren ulvi yolun ilk adımı niyetleri düzeltmek, iç dünyamızı güzelleştirmek ve bütün davranışlarımızda samimi olmaktır. Bu nedenledir ki İmam Nevevi, İmam Bukhari ve diğer hadis ve fıkıh alimleri kitaplarına ilk önce niyet hadisiyle başlamışlardır. Bakalım niyet hadisi ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. An emiril müminin Umar ibnil Hattabi radıyallahu anhu kal. Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ كَمَا قَال. I begin with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Chapter 1. Sincerity and significance of intentions for all actions, apparent and hidden. There are many Quranic verses about topic. I want to mention only one of them. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ. Say, O Muhammed, whether you hide what is in your breasts or reveal it, Allah knows it. Umar ibn al-Khattab radiyallahu an reported, Messenger of Allah said, The deeds are considered by the intentions, and a person will get the reward according to his intention. So, whoever immigrated for Allah and his messenger, his immigration will be for Allah and his messenger. And whoever immigrated for worldly benefits or for a woman to marry, his immigration would be for what he immigrated for. The point which becomes evident from this hadith is that ikhlas, I mean sincerity, is a must for every action. In other words, in every righteous deed, one should seek only the pleasure of Allah. Otherwise, it will not be accepted by Allah. إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Müminlerin emiri Hazreti Ömer radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini rivayet etti. Hadisin metnine geçmeden önce Hazreti Ömer hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu an Kureyş kabilesinin Benu Adi kolundan olup soyu Peygamber Efendimizin soyu ile birleşir. Hazreti Ömer Resul-i Ekrem'den 10 yaş kadar küçüktü. İslamiyet ile şereflenmeden önce Müslümanlara pek eziyet ederdi. Nüfuzuyla, güç ve kuvvetiyle tanınmış bir yiğit olduğu için onun Müslüman olması diğer Müslümanları güçlendirdi. İslam ile şereflendiği gün Kabe'ye giderek namaz kıldı. Diğer Müslümanlar da ilk defa o gün Kabe'de namaz kıldılar. Medine'ye hicret edince şehir merkezine bugün 3 kilometre uzaklıkta bulunan Küba'ya yerleşti. Gün aşırı Resul-i Ekrem'i ziyaret ederek bütün gün onun yanında kalırdı. Medine'de Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Resulullah'ın en büyük yardımcısı oldu. Onun katıldığı bütün savaşlarda bulundu. Kızı Hafsa'yı onunla evlendirerek Hazreti Peygamber'in kayınpederi olma şerefini elde etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i o kadar derin bir muhabbetle severdi ki onun vefat ettiğini duyunca büyük bir şoka girdi. Kılıcını çekerek Peygamber öldü diyenleri ikiye biçeceğini söyledi. Son derece doğru ve isabetli düşünürdü. Henüz hakkında vahiy gelmeyen 15-20 önemli konuda Hazreti Peygamber'e başvurarak o hususlarda ayet indirmesi için Allah Teala'ya dua etmesini istedi. Bazen de o konulardaki kanaatini Hazreti Peygamber'e arz etti. Hazreti Ömer'in açıklık getirilmesini istediği hususlarda ayetler nazil oldu. Hakkında ayet nazil olan bu konulara Ömer'in ayete uygun görüşleri anlamında muvafakat-ı Ömer denilmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonra İslam'ın ikinci halifesi oldu. İran, Irak, Suriye, Mısır topraklarını İslam ülkesine kattı. Kudüs, Azerbaycan, Ermenistan, Horasan, İskenderiye onun zamanında fethedildi. Basra, Küfe, Musul gibi büyük şehirleri kurdu. Eşsiz adalet anlayışıyla dünya tarihinde benzeri görülmeyen adalet örnekleri verdi. Yardıma muhtaç olan herkese maaş bağladı. Devlet idaresinde önemli yenilikler yaptı. İdari, adli, mali ve askeri teşkilatlar kurdu. İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in ve İslami ilimlerin daha geniş muhitlere yayılması için faaliyet gösterdi. İslamiyeti uzun yıllar boyu bizzat Resulullah Efendimiz'den öğrenmesi sebebiyle İslam hukukunun birçok meselesinde şahsi görüşleri vardı. Hazreti Ömer sert tabiatına rağmen pek mütevazi bir insandı. Yamalı gömlek giyer, dul kadınların evine sırtında su taşır, çıplak döşemede yatıp uyur, develeri kendi eliyle kaşağılayıp temizlerdi. Halifeliği süresince geceleri sokak sokak dolaşır, herkesin şikayetini dinler, halkın dertlerine çözüm getirirdi. Çok güzel konuşur, hikmetli sözler söylerdi. Mert ve doğru sözlü olanları sever, kendini tenkit etseler bile onlara gücenmezdi. Halka hitap ettiği bir gün yanlış işler yaparsa kendisine nasıl davranacaklarını sormuştu. eğer Kur'an ve sünnetten ayrılırsam bana ne yaparsınız diye sorduğunda, cemaatten biri hemen ayağa kalkıp, لَقَوَّمْنَاكَ بِسْيُوفِنَ يَا Ömer, seni kılıçlarımızla doğrulturuz ey Ömer demişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Allah'a şükürler olsun ki Kur'an ve sünnetten ayrılırsam, sapacak olursam, halkımın içinde beni kılıcıyla doğrultacak kimseler var demişti. Hazreti Ömer, hicretin 24. yılında Zerdüşt bir köle tarafından şehit edildi ve Hazreti Peygamber'in ayakları dibine gömüldü. Allah ondan razı olsun. İşte Hazreti Ömer radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işitmiştim dedi. İnnemel amalu binniyat. Ameller ancak ve ancak niyetlere göredir. Yani ameller niyetlere göre değerlendirilir. Amellerin değeri niyetler ile ölçülür. Ve innema likulli imrin ma neva. Ve herkes sadece ve sadece niyet ettiği şeye sahip olur. Yani ameller ve fiiller Allah katında değerlendirilirken, herkes o işi yaparken hangi maksat ve gaye ile yaptı ise, o yaptığı işten kendisine kalacak olan ancak ve ancak o maksat ve gaye olur. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Kimin hicreti, yani iç dünyasındaki maksadı, hedefi ve gayesi Allah ve Resulüne yönelik ise, فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Onun dış dünyasındaki ameli Allah'a ve Resulüne yönelir. Yani kimin niyeti, iç dünyasındaki yönelişi, maksadı ve gayesi Allah'a ve Resulüne ulaşmak olursa, maksadına, amacına ve hedefine ulaşır ve Allah ve Resulünün razı olduğu amelleri yapar. Yani bir nevi herkesin iç dünyasındaki hedefine göre dış dünyasındaki amelleri şekillenir ve herkes hedefine ve maksadına ulaşır. Hadis-i şerifteki birinci hicretten kasıt iç dünyadaki yöneliş, ikinci hicretten kasıt ise dış dünyadaki yöneliş, yani amellerdir. Bu gerçeği Kur'an-ı Kerim bizlere şöyle ifade etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Men kâne yuridu harsel âhira nezid lehu fî harsi. Kim ahiret kazancını istiyor ise ona istediği şeyi verip kazancını çoğaltırız. Ve men kânet yuridu harset dünya. Kim de dünya kazancını istiyor ise nu'tihi minhe. Ona da dünyadan veririz. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Ancak onun ahiretten hiçbir nasibi olmaz. Şura suresi 20. ayet-i kerime. Yani hedefini ahirete çeviren bir kimse hem dünyayı hem de ahireti kazanır. Ancak hedefini, yatırımını sadece dünyaya yönelik yapan bir kimse ise dünyalık hedefine, makam, mevki, zenginlik ve şöhrete ulaşır. Ancak ahiretini kaybeder. Hadis-i şerife dönecek olursak, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا. Kimin hicreti, yani yönelişi, maksadı ve gayesi, elde etmek istediği bir dünyalık hedefe göre ise, اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا, veya evlenmek istediği bir kadına yönelik ise, فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ. Onun hicreti, yani dış dünyasındaki ameli, iç dünyasındaki niyetine, hedefine ve maksadına göre değerlendirilecektir. Bu hadis-i şerifi İmam Bukhari Kitab-ı Bedil Vahy 1'de, Kitab-ı İman 41'de, İmam Müslim de İmaret 155'te rivayet etmiştir. Bu hadisin bir sebebi vurudu, yani meydana geliş sebebi vardır. Nasıl ki ayetlerin sebebi nüzulu, o ayeti daha iyi anlamamızı sağlıyor ise, hadislerin de sebebi vurudu, hadise açıklık getirir ve hadisi doğru anlamamızı sağlar. Sahabelerden biri Ümmü Kays adlı bir hanımla evlenmek ister. Ancak Ümmü Kays o günlerde Medine'ye hicret etmeye hazırlanır. Kendisiyle evlenmek isteyen sahabeye, niyeti ciddi ise Medine'ye hicret etmeyi ve orada evlenmeyi şart koşar. Bunun üzerine o sahabe Medine'ye hicret etmeyi hiç düşünmediği halde Ümmü Kays ile evlenmek için Medine'ye hicret eder. Bu olay sahabeler arasında tartışma konusu olur. Ümmü Kays'ın muhaciri anlamında muhaciru Ümmü Kays diye takıldıkları o sahabenin Kur'an'da belirtilen övgülere ve muhacirlere verilecek olan ödüllere sahip olup olamayacağını Hazreti Peygamber'e sorarlar. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi dile getirir. İnsandan sadır olan amellerin, fiillerin ve davranışların insanın içinde taşıdığı niyetlere ve maksatlara göre değerlendirileceğini, insanın zahirde yaptığı işin şekli ne olursa olsun, o amelin ödülünü veya cezasını kalbinde taşıdığı amaca göre alacağını bildiren bu hadis-i şerif son derece önemli bir hadistir. İmam Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi ve Darakutni gibi büyük İslam alimleri, muhaddisler bu hadiste İslam'ın üçte birini anlamanın mümkün olduğunu söylemişlerdir. İmam Şafii de bu hadisin 70 ayrı konuyla ilgisi bulunduğunu, bu sebeple de din ilminin yarısı saymak gerektiğini bildirmiştir. İmam Bukhari de kitap yazanlara bir nasihatte bulunarak eserlerine bu hadiste başlamalarını tavsiye etmiştir. Fakihlerin birçoğu da bu hadisin İslam fıkhının temelini oluşturduğunu söylemişlerdir. Zira kalplerin içindeki niyetleri, insanın taşıdığı emelleri, içinde taşıdığı maksat ve gayeleri en iyi bilen Allah Teala, قُلْ اِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ De ki, içinizde taşıdığınız şeyleri, maksatları ve gayeleri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onları bilir. Diyen Allah Teala, bu hadis-i şerife göre kıyamet günü amellerimizi ve fiillerimizi içimizde taşıdığımız maksat ve gayelere göre değerlendireceğini bildirmiştir. Eğer bu maksat ve gayeler, hedefler ve niyetler güzel, salih ve iyi ise mükafatımız ve ödülümüz de o derecede iyi ve bol olacaktır. Ancak içimizde taşıdığımız bu niyetler kötü ise amellerimiz ne kadar güzel olursa olsun bu amellerin karşılığı kötü ve ceza olacaktır. İmam Müslim'in İmare 152'de zikrettiği bir hadis-i şerif konuya ne güzel bir açıklık getirmektedir. Allah Teala kıyamet gününde bir şehide dünyada ne yaptığını sorar. O da senin uğrunda savaştım ve şehit edildim der. Ancak Allah Teala ona yalan söyledin, kezip de sana cesur adam desinler diye savaştın diyecek ve o adam yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacaktır. Daha sonra ilim öğrenip öğreten ve Kur'an okuyan bir kimse getirilecek. Ona da ne yaptığı sorulacak. İlmi öğrendim ve öğrettim. Senin rızanı kazanmak için Kur'an okudum diyecek. Allah Teala ona da kezip de yalan söyledin. İlmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı ise güzel okuyor desinler diye okudun. Nitekim öyle de denildi buyuracak. Böylece o adam yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak. Hadis-i şerifin devamında zengin bir kimsenin huzura getirileceği, onun da malını Allah rızası için harcadığını söyleyeceği, ona cömert adam desinler diye dünyalık bir çıkar için malını sarf ettiği söyleneceği ve diğerleri gibi onun da cehenneme atılacağı belirtilmektedir. Sevgili dinleyenler, hemen burada yaşanmış bir olayı zikredelim. Değerli hocalarımızdan birinin anlattığına göre delikanlının birisi 6 ay boyunca 5 vakit namazını camide cemaatle kılmış. Sabah namazlarını müezzinden önce gelip imamın tam arkasında kılarmış. Bu olay görünüşte ne kadar güzel, ne kadar takdire şayan bir ameldir. Ancak bu delikanlının asıl maksadı meğer imamın kızını alabilmekmiş. Sevgili dinleyenler, innemel a'malu bin niyyat hadis-i şerifinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizlerin dikkatlerini son derece önemli bir noktaya, önemli olduğu kadar da çoğumuzun gafil olduğu bir hususa çekmektedir. Bir söz söylerken, bir iş yaparken, bir davranışta bulunurken, bütün bunları hangi maksat ve gayelerle yapıyoruz? Belediye başkanı niçin başkan olmak istemiştir? Milletvekili hangi maksat ve gaye uğruna milletvekili olmuştur? İş adamı kazandığı servet ile ne yapmak istemektedir? Öğretmen, doktor, esnaf, müdür, işçi, patron hangi amaçlarla bu görevleri icra etmektedirler? Bütün bu sorular ve daha niceleri son derece önemli sorulardır. İşte bu soruların gerçek cevapları o kimselerin hayat felsefelerini, hayat anlayışlarını yansıtmaktadır. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi şerifte kıyamet gününde amellerin kalplerde taşınan gerçek niyetlere göre değerlendirileceğini bildirerek bizleri hayat anlayışımızı yüce, yüksek, güzel ve ulvi temeller üzerine bina etmeye teşvik etmektedir. Zira hayata, eşyaya ve çevreye bakış açısı bozuk olan, yani iç dünyasındaki niyetleri, hedefleri, maksatları ve gayeleri bozuk olan bir insanın amelleri ve yaptığı işlerde bozuk olur. Böylece çevresine zarar verir ve eşyayı tahrip eder. Bunun sonucunda da iki dünyada da hüsrana uğrar. Sevgili dinleyenler, günümüzde birçok insanın iç dünyası bozuktur. Yaptığı iş güzel olsa bile amacı ve niyeti çirkindir. Mesela boğulmak üzere olan bir bayanı kurtarmak son derece güzel bir davranıştır. Ancak bu davranış o bayanın mahrem yerlerine dokunmak gayesiyle yapılmış ise son derece çirkin bir davranış olur. Babası ölen yetim bir kız çocuğunun bakımını üstlenmek, Peygamberimizle cennette yan yana olmayı hak ettirecek kadar son derece asil bir davranıştır. Ancak bu davranış o kızın cesedinden faydalanmak gayesiyle yapılmış ise son derece alçak ve rezil bir davranış haline dönüşür. Bunun tam tersi olarak basit bir amel yüce bir niyet ile çok önemli ve ulvi bir davranış haline gelir. Bir Müslümanın ayağına diken batmasın, bir Müslüman zarar görmesin diye yolda eziyet veren bir dikeni, bir çalıyı, bir cam parçasını alıp kenara koymak cenneti kazandıracak kadar asil bir davranış haline dönüşür. Hadis kitaplarımız yüce niyetlerle yapılan basit bir amelin ne kadar büyük ödüller kazandırdığını gösteren misallerle doludur. Sevgili dinleyenler, görüldüğü gibi hayatımızda niyetlerin yeri ve önemi son derece büyüktür. İşte ümmetinin sıkıntıya düşmesini asla istemeyen, zarar görmesine asla gönlü razı olmayan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifle bizlerin dikkatini bu son derece önemli konuya çekmiştir. O halde bu hadisi şeriften çıkaracağımız en önemli dersleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Bütün amellerimizde, sözlerimizde ve davranışlarımızda niyetlerimizi kontrol etmeliyiz. O ameli niçin yaptığımıza son derece dikkat etmeliyiz. Eğer o işi yapma gayemiz ve hedefimiz güzel bir hedef değil ise, Allah ve Resulünün tasvip ettiği bir maksat taşımıyor ise, o işi asla yapmamalıyız veya niyetlerimizi düzelttikten sonra yapmalıyız. 2. İç dünyamızda ulvi ve yüce niyetler, yüksek hedefler ve asıl gayeler taşımamız için düzenli bir kalp eğitimi almalıyız. Manevi eğitimimize önem vermeliyiz. 3. Devamlı iyi ve güzel şeyler yapmaya niyet etmeliyiz. İyi, güzel ve salih bir ameli yapamasak bile onu yapmaya içimizden niyet etmeliyiz. Mesela eğer namazlarımızı camide kılmıyor isek bundan sonra namazlarımızı camide kılmaya niyet etmeliyiz. Çünkü bu hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel niyetlerin bizi o güzel davranışları yapmaya sevk edeceğini bizlere işaret etmiştir. 4. Her işi iyi niyet ve asil duygularla yapmalıyız. Kötü niyet ve rezil duygulardan şiddetle kaçınmalıyız. 5. Kıyamet günü Allah Teala bizim yapmış olduğumuz işleri değerlendirirken bizim o işi hangi maksat ve gaye ile yaptığımıza bakacak ve o niyete göre sevap veya ceza verecektir. Sevgili dinleyenler, konumuzla bağlantılı olan Riyaz-ı Salihin'in ikinci hadis-i şerifi de şöyledir. وَعَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ اُمِّ عَبْدِ اللّٰهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَغْزُوا جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالْ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ Aişe radıyallahu anha reported. Messenger of Allah said, An army will raid the Kaaba, and when it reaches a desert land, all of them will be swallowed up by the earth. She asked, O Messenger of Allah, why all of them? Rasulullah, the Prophet, peace be upon him, answered, All of them will be swallowed by the earth, but they will be raised for judgment according to their intentions. This hadith is narrated by Al-Bukhari and Muslim. Everyone will be rewarded or punished according to his aim and intention. This hadith also proves that the company of depraved persons is extremely dangerous. İmam Bukhari ve Müslim, müminlerin annesi Hazreti Aişe validemizden rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Hazreti Aişe bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi ve onun en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'in kızıydı. Aişe Sıddıka diye tanındı. Annesi Ümmü Ruman, Peygamber Efendimizin çok değer verdiği bir hanımdı. Hazreti Aişe, Efendimiz'e peygamberlik geldikten 4 yıl sonra Mekke'de doğdu. Peygamber Efendimiz'e rüyasında bir meleğin 2-3 defa bu senin hanımındır diye Hazreti Aişe'yi göstermesi üzerine Efendimiz onunla Medine'de hicretin 2. yılında evlendi. Hazreti Aişe Mescid-i Nebeviye bitişik 6 arşın genişliğindeki küçücük bir eve gelin geldi. Evinin kapısı mescide açıldığı için Peygamber Efendimiz'in bütün sohbetlerini, vaaz ve hutbelerini dinlerdi. Mükemmel zekası, kuvvetli hafızası ve güzel konuşmasıyla Peygamber Efendimiz'in takdirini kazanmıştı. Bu sebeple Efendimiz onunla konuşmaktan, bitip tükenmeyen sorularına cevap vermekten zevk duyardı. Peygamber Efendimiz'in evlendiği hanımlardan bakire olan sadece Hazreti Aişe'ydi. Hanımları içinde Hazreti Hatice'den sonra en fazla onu severdi. Resul-i Ekrem ile 8 yıl evli kalan Hazreti Aişe'nin hiç çocuğu olmadı. Hadisimizde geçen Abdullah'ın annesi anlamındaki Ümmü Abdullah künyesini ona Peygamber Efendimiz verdi. Zira Araplarda kadın erkek herkes bir künye alırdı. Teyze anne sayılır buyuran Nebi-i Muhterem Efendimiz ona kız kardeşi Esma'nın oğlu Abdullah bin Zübeyr'den dolayı bu künyeyi verdi. Peygamber Efendimiz onun odasında vefat ettiğinde Hazreti Aişe daha 18 yaşındaydı. Geceleri namaz kılar, çoğu zaman oruç tutardı. Öksüz ve yetimleri himaye edip yetiştirir, sonra da onları evlendirirdi. Tekrarlarıyla birlikte 2210 hadis rivayet etmiş olan Hazreti Aişe, sahabe arasında en çok hadis bilen 7 kişiden biriydi. Kur'an-ı Kerim'i bütün incelikleriyle anlar ve tefsir ederdi. Arap şiirini ve soy bilgisi demek olan ensab ilmini de çok iyi bilirdi. Kur'an-ı Kerim'i, hadisi şerifleri, kısaca İslamiyet'i pek çok insana öğretti. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra 47 yıl daha yaşadı. Hicretin 58. yılında tıpkı Peygamber Efendimiz gibi 63 yaşında iken Medine'de vefat etti. Allah ondan razı olsun. İşte Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini rivayet etti. Yağzu ceyşun el Kâbe'te. Bir ordu Kâbe'ye saldırmak üzere yola çıkar. Yani Kâbe'ye savaş ilan eder. Fe izâ kânû bi beydâ eminel ardı. Ancak yeryüzünün çorak bir arazisine gelince bu ordu yuhsefu bi evvelihim ve ahirihim. Başından sonuna kadar hepsi birden yerin dibine geçirilir. Kâlet kultu ya Resulallah keyfe yuhsefu bi evvelihim ve ahirihim ve fihim esvâkuhum ve men leyse minhum. Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki ben ey Allah'ın Resulü onların içinde ticaret için yola çıkanlar ve o orduda olmayanlar var iken nasıl olur da hepsi birden yerin dibine geçirilir diye sordum. Çok ince bir anlayışa ve keskin bir zekaya sahip olan Ayşe validemiz, bu ordunun içindeki Kâbe'yi yıkmak maksat ve gayesi taşımayan kimselerin de o orduyla birlikte yerin dibine geçirilmesine tacip ederek, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir açıklama yapmasını istemiştir. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu açıklamayı yapmıştır. Yuhsefu bi evvelihim ve ahirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim. Ordu başından sonuna kadar hepsi birden yerin dibine geçirilir. Ancak kıyamet günü herkes kalplerinde taşıdıkları niyetlere göre diriltilip hesaba çekilir. Bu hadisi şerifi İmam Bukhari Kitabul Buyu 49'da, İmam Müslim Kitabul Fiten 4'te rivayet etmiştir. Allah Teala'nın Kâbe'ye filler ile saldıran Ebrehe ordusunu nasıl perişan ettiği Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde anlatılmaktadır. İleride meydana geleceği anlaşılan bu olayda da Kâbe'yi koruyacağı görülmektedir. Bütün bunlar bize şu mesajı vermektedir. Yeryüzünün ilk mabedi, müminlerin kıblesi ve Allah'ın evi olan Kâbe, bu dinin bir sembolüdür. Tarih boyunca olduğu gibi, bundan sonraki dönemlerde de bu dini yıkmaya gelenler, ne kadar güçlü, ne kadar zalim, ne kadar büyük olursa olsun, eğer Kâbe'nin yani İslam'ın savunmasını yapan kimselerin inançları, niyetleri ve yürekleri sağlam, sahih ve samimi ise, yani İslam düşmanlarının karşılarına sağlam bir şekilde durabilirler ise, İslam'ı yıkmak isteyenleri hezimete uğratıp yerin dibine geçirecekler ve zafer İslam'ın olacaktır. Çünkü Allah Teala bu ayet ve hadislerde dinin muhafazasını kendi üzerine aldığını ve kendisinin yolundan gidenleri devamlı destekleyip onlara yardım edeceğini bildirmektedir. O halde asrın zalimleri ve firavunlarıyla olan mücadelede Müslümanların asıl dikkat etmesi gereken nokta gerçekten Allah'ın ipine sağlam bir şekilde sarılıp sarılmadıklarına bakmalarıdır. Bu ipe sağlam bir şekilde sarıldıkları müddetçe küfrün gücü ve saltanatı yıkılmaya mahkum olacaktır. Öte yandan bu hadis-i şerif Kâbe düşmanlarına da bir mesaj vermektedir. Sizin kuvvetiniz ve ordularınız ne kadar büyük olursa olsun bu Kâbe'yi yıkmaya asla ve asla gücünüz yetmeyecektir. Siz Allah ile baş edemezsiniz. İnanmıyorsanız tarihe bir bakın. Sizin gibi nice Nemrutlar, nice Firavunlar, nice Ebu Cehiller gelip geçti. Bu din ile niceleri mücadele etti. Ancak hepsi de ya Kızıldeniz'de, ya Bedir'de, ya da ilahi gazabın altında boğuldu. Siz güneşi üfürmekle söndüremezsiniz. O halde çatışmak yerine barışın. İsyan etmek yerine itaat edin. Saldırmak yerine ilahi rahmete teslim olun. Öfke ve şiddet yerine sevgiyi seçin. Bu hadisi şeriften çıkaracağımız diğer bir önemli mesaj da şudur. Maksatları kötü bir organizenin, niyetleri kötü bir oluşumun, hedefleri bozuk ve çirkin bir grubun içinde asla ve asla yer almamalıyız. Aksi takdirde Allah'ın gazabına uğrar ve onlarla birlikte helak oluruz. Bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Men kethara sevda e kavmin fehve minhum." Kim bir topluluğun sayısını çoğaltıyor ise o da onlardandır buyurmaktadır. Ancak zorunlu olarak amaçları bozuk olan o topluluğun arasında bulunmak zorunda kalmış isek, mutlaka onların kötülüklerine engel olmalıyız. Eğer buna gücümüz yetmiyor ise, kalbimizle o kötülüğü reddetmeliyiz. Zira kıyamet günü kalbimizdeki o niyete göre hesaba çekileceğiz. Sevgili dinleyenler, konumuzun üçüncü hadisi şerifi de şöyledir. An Aişete radıyallahu anha kâlet, kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, la hicrate ba'del fethi, velâkin cihâdun ve niyye, ve izestun firtum fenfiru. Aişe radıyallahu anha narrated that the Prophet, peace be upon him, said, "There is no emigration after the conquest of Mecca, but only jihad and intention. So, if you are summoned to fight, go forth." This hadith is narrated by Al-Bukhari and Muslim. Intention, according to An-Nawawi, it means that goodness which ceased to continue by the cessation of emigration can still be obtained by jihad and by intending accomplishing good deeds. Yine Hazreti Aişe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. La hicrete ba'del fethi. Mekke'nin fethinden sonra artık hicret yoktur. Velakin cihadun ve niyye. Ancak cihat ve niyet vardır. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَنْفِرُوا Allah yolunda savaşa çağrıldığınız zaman فَنْفِرُوا hemen fırlayın, yani cihada katılın. Bilindiği gibi Müslümanlar Mekke döneminde müşriklerden çok şiddetli eziyetler gördüler. Artık bu sıkıntılar ve işkenceler dayanılmaz boyuta gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına başka diyarlara göç etme iznini verdi. Sahabeler ilk önce Habeşistan'a, daha sonra Medine'ye hicret ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'ye geldi ve dünya tarihinin akışını değiştirecek iman mücadelesini bu İslam diyarında başlattı. Artık çevre bölgelerdeki, özellikle Mekke'deki Müslümanlar fırsatını buldukça Medine'ye hicret edip Allah Resulüne kavuşmanın sevincini yaşıyorlardı. Bu durum 8 yıl devam etti. Hicretin 8. yılı Ramazan ayında Mekke fethedilip de İslam güneşinin ilk doğduğu bu mübarek şehir İslam diyarı olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerif ile Mekke'den Medine'ye hicret etmeyi kaldırdı ve bütün Müslümanlara bulundukları yerde kötülüklerle mücadele etmeyi tavsiye etti. Ancak burada hemen şunu hatırlatmak gerekir. Asıl olan Müslümanların kendi bulundukları diyarlarda kötüler ve kötülükler ile mücadele etmesidir. Ancak o kötülükleri değiştirmeye güçleri yetmiyor ve kötülerin ateşi kendilerini de yakıp helak etme noktasına gelmiş ise o zaman inançlarını yaşayabileceği başka bir diyara hicret etmeleri gerekir. Ancak diğer ayet ve hadislerden kötüler ve kötülükler ile mücadele etmenin şanlı bir mücadele olduğunu, kaçmadan bu mücadeleyi devam ettirenlere çok büyük ödüller verileceğini anlıyoruz. Zaten bu hadisin geri kalan kısmı da buna işaret etmektedir. Velakin cihadun ve niyye. Ancak cihat ve niyet vardır. Cihat, Allah'ın mesajlarının yeryüzünde söz sahibi olması için verilen her türlü mücadele ve gayrete verilen isimdir. çok kapsamlı ve geniş bir anlamı vardır. Kültürel cihattan tutun, ekonomik cihada, siyasal cihattan tutun, nefsani cihada, er meydanlarındaki cihattan tutun, sözlü cihada kadar birçok çeşitleri vardır. Bu nedenle Müslümanın hayatının her saniyesi cihattır. Cihadı terk eden bir Müslüman, cihadı terk eden bir millet, kafirlerin, zalimlerin ve zorbaların tahakkümü ve baskısı altında zelil olmaya mahkumdur. İşte günümüz dünyası bunun en canlı şahididir. Dolayısıyla cihat, özgürlüğün ve bağımsızlığın sembolüdür. Şerefli ve izzetli bir hayat yaşamanın adıdır. İşte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerif ile bizlerin dikkatlerini böyle yüksek bir değere çekerek adeta ey ümmetim sizlere şerefli ve izzetli bir hayat yaşamanın yolunu gösteriyorum. Girin o yola dercesine bizleri çok önemli bir hayat anlayışına yönlendirmiştir. En güzel selamlar senin üzerine olsun ey beşerin efendisi, Allah'ın son elçisi. Hadis-i şerifte geçen niyet ise iki anlama gelebilir. 1. Niyet iç dünyamızdaki bir yönelişin ismidir. Kötülükleri terk edip güzele yönelişin ismidir. Haramları terk edip helallere yönelmenin ismidir. Günahları terk edip itaate yönelmenin ismidir. Batılı terk edip hakka yönelmenin, zulmü ve haksızlığı terk edip adalete yönelmenin, basit, rezil, adi davranışları terk edip yüce ve ulvi davranışlara yönelmenin ismidir. Kısacası iç dünyamızdaki rotamızı şeytana giden yoldan çevirip Rahman'a giden yola döndürmektir. 2. Niyet, yaptığımız her işi, söylediğimiz her sözü, attığımız her adımı yüksek duygular, ulvi maksatlar ve yüce gayeler ile yapmak demektir. Yani hayatın her alanını belirli ve hikmetli bir anlama dayandırmak demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve hadislerini inceleyen bir kimse, onun ne zengin ve anlam dolu bir hayat yaşadığını hemen görür. Resulullah'ın yemesi, içmesi, uyuması, kalkması, eve girip çıkması, bir yolculuğa gitmesi, yolculuktan dönmesi vesaire hepsi büyük bir anlam taşımaktaydı. Bütün bunların ayrıntılarını inşallah ileriki hadislerimizde teker teker göreceğiz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerde bizleri anlamlı bir hayat yaşamaya, anlam dolu bir hayat yaşamaya teşvik etmekte, anlamsız, gayesiz, başıboş bir hayat yaşamaktan da şiddetle sakındırmaktadır. Sevgili dinleyenler, programımızı burada kapatırken nübüvvet pınarından akan hikmet damlalarıyla gönül fidanlarınızı sulamayı temenni eder, hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk, afiyet, huzur dolu günler dilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
Riyazu Salihin min kelami Seyyidil Murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.